Ayrım 40, 3. Şempanze Jared Diamond, sayfa 351. Gelecekte Homo sapiens'ten ne gibi soykırım faaliyetleri bekleyebiliriz? Kötümser olmak için pek çok açık neden var. Dünya soykırım için olgunlaştığı görülen sorunlu bölgelerle dolu. Güney Amerika, Kuzey İrlanda, Sri Lanka, Yeni Kaledonya ve Orta Doğu verilebilecek sadece birkaç isim. Soykırım konusunda kararlı olan hükümetler durdurulamaz gibi görünüyor. Modern silahlar ceketli kravatlı birine çok daha fazla kurbanı öldürme ve insan ırkının evrensel soykırımını gerçekleştirme olanağı vermektedir. Aynı zamanda geleceğin geçmişteki kadar kanlı olmayacağına dair ihtiyatlı bir iyimserliğin dayanaklarını da görüyorum. Bugün pek çok ülkede farklı ırktan, dinden ya da etnik kökenden gelen insanlar sosyal adaletin değişen seviyelerinde fakat en azından açık kitlesel cinayetler olmaksızın bir arada yaşamaktadır. Örneğin İsviçre, Belçika, Papua Yeni Gine, Fiji ve İŞİ, sonrası ABD bile bazı soykırım girişimleri başarılı bir şekilde engellenmiş, azaltılmış ya da üçüncü şahısların tepkileri ya da çabalarıyla önlenmiştir. En etkili ve durdurulamaz soykırım olarak gördüğümüz Yahudilerin Nazilerce yok edilmesi bile egemen kilisenin liderlerinin soykırımdan önce ya da soykırım sırasında Yahudilerin sınır dışı edilmesini kınadığı, Danimarka, Bulgaristan ve diğer tüm işgal altındaki ülkelerde engellenmiştir. Başka bir umut verici işaret, çağdaş seyahat, televizyon ve fotoğrafçılığın bize on binlerce kilometre uzaklıktaki başka insanların, bizler gibi, insan gibi yaşadığını görme olanağı sağlamasıdır. Her ne kadar lanetlesek de 20. yüzyıl teknolojisi, soykırımı olanaklı kılan biz ve onlar arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaktadır. Soykırım temas öncesi dünyada sosyal olarak kabul edilebilir ve hatta hayranlık duyulabilir bir şey olarak düşünülüyorsa da birbirinden uzaktaki insanların uluslararası kültürü ve bilgisi onu haklı çıkarmayı daha da çok zorlaştırmaktadır. Yine de biz onu anlamaya dayanamadığımız ve kendimizi onu yalnızca nadiren görülen sapkın insanların yapabileceği düşüncesiyle kandırdığımız müddetçe soykırım riski bizimle birlikte olacaktır. Soykırım hakkında okurken hissizleşmemenin zor olduğunu biliyorum. Kendimizi ve tanıdığımız diğer sıradan iyi insanları, çaresiz insanları öldürürken yüzlerine baktığımız bir durumda hayal etmek zordur. Uzun zamandır tanıdığım bir arkadaşım, kendisinin fail olduğu bir soykırım katliamını anlattığında bunu gözümde canlandırmaya çok yaklaşmıştım. Kariniga Yeni Gine'de benimle birlikte çalışan nazik bir kabile üyesiydi. Birlikte hayatımızı tehdit eden korkunç ve başarılı durumları yaşamıştık. Onu seviyor ve ona hayranlık duyuyordum. Birbirimizi tanıyalı 5 yıl olmuşken bir akşam bana gençliğinde başına gelen bir olayı anlattı. Tudavheler ve komşu köy olan Daribi kabile üyeleri arasındaki çatışmanın uzun bir tarihi vardı. Tudaveler ve Daribiler bana oldukça benziyorlardı ama Kariniga Daribilerin anlatılmayacak kadar alçak olduğuna inanıyordu. Daribiler sonunda bir seri tuzakla Kariniga'nın babası da dahil olmak üzere pek çok Tudavheyi, kurtulan Tudaveler çaresiz kalana dek birer birer yakalamıştı. Kalan tüm Tudavhe erkekleri Daribi köyünü geceleyin kuşatmışlar ve şafakta barınaklarını ateşe vermişlerdi. Uykulu haldeki Daribiler yanan barakalarından çıkmaya çalıştıklarında mızraklanmışlardı. Bazı Daribiler kaçmış ve Tudavhelerin onların izini sürüp birçoğunu sonraki haftalarda öldürdüğü ormana saklanmayı başarmıştı. Avustralya hükümetinin kontrolü ele geçirmesi bu avı Kariniga babasının katilini bulmadan önce sonlandırmıştı. O akşamdan beri anlattığı şeyin ayrıntılarını hatırladıkça kendimi hep titrerken buldum. Şafaktaki katliamı anlatırken Kariniga'nın gözlerindeki ateş, mızrağını halkının katillerine fırlattığı zaman yoğun bir şekilde tatmin olduğu anlar. Hala bir gün zehirleyerek öldürmeyi umduğu babasının katili kaçarken hissettiği hüsran ve öfke gözyaşları. O akşam iyi bir insanın nasıl öldürecek duruma gelebileceğini anladığımı düşündüm. Şartların Kariniga'yı sürüklediği soykırım potansiyeli hepimizin içinde vardır. Dünyanın nüfus artışı toplumlar arasındaki ve içindeki çatışmaları keskinleştirdikçe insanlar birbirlerini öldürmeye daha çok istek duyacak ve yanlarında bunu yapmak için daha etkili silahlar olacaktır. Soykırımı yaşamış insanları dinlemek dayanılmaz ölçüde acı vericidir. Fakat bunu geri çevirip anlamamaya devam edersek, katil ya da kurban olma zamanımız ne zaman gelecek? Bazı ünlü Amerikalıların yerlilere ilişkin politikaları. Başkan George Washington: "Acil hedeflerimiz onların yerleşim yerlerini tümden yıkmak ve harap etmektir. Ekinlerini mahvetmek ve bir daha ekim yapmalarını önlemek birinci derecede önemli olacaktır." Benjamin Franklin: "Dünya üzerine çiftçilere yer açmak, Tanrı'nın bu barbarları kazımaya ilişkin planıyla olacaksa, yerlilere içirdiğimiz romun buna araç olması olasılık dışı görünmemektedir." Başkan Thomas Jefferson: "Kurtarmak ve uygarlaştırmak için büyük acılar çektiğimiz bu talihsiz ırk, beklenmedik firarları ve vahşi barbarlıklarıyla onları ortadan kaldırmamızı haklı çıkarmıştır. Ve şimdi kaderleri üzerine vereceğimiz kararı beklemektedirler." Başkan John Quincy Adams: "Avcıların bir av peşindeyken tesadüf eseri geçtiği binlerce kilometrelik orman üzerindeki hakkı nedir?" Başkan James Monroe: "Avcı ya da yabani toplumunun ilerlemeye ve medeni yaşamın gerekliliklerine uyum sağlamak yerine bunu devam ettirebilmesi için çok daha geniş topraklara ihtiyacı vardır ve bunu sağlamak zorundadır." Başkan Andrew Jackson: "Ne zekaya, endüstriye, ahlaki bağlılıklara ne de durumlarındaki herhangi bir olumlu değişim için gerekli olan iyileşme arzusuna sahipler. Başka ve üstün bir ırkın ortasına yerleşmiş olarak ilkelliklerinin nedenlerini sorgulamadan ve onları kontrol altına almadan koşulların ortaya çıkardığı güçlere teslim olmalı ve çok geçmeden yok olmalılar." Başyargıç John Marshall: "Ülkedeki mevcut yerli kabileleri işi gücü savaş olan ve geçimlerini ormandan sağlayan barbarlardı. Fetheden ile fethedilen arasındaki ilişkileri düzenleyen ve genel olarak düzenlemesi gereken hukuk bu koşullar altındaki insanlara uygulanamaz. Yapılan keşif, Amerika'nın Avrupalılar tarafından keşfi, yerlilerin varlığını satın alarak ya da fethederek yok etmek için bir hak ayrıcalığı sağlamıştır." Başkan William Henry Harrison: "Tanrı dünyanın en güzel yerlerinden birinin kaderine büyük bir popülasyonu barındırmak ve medeniyetin beşiği olmayı yazmışken burası doğal durumunda mı kalacak, yoksa birkaç sefil barbarın yuvası mı olacak?" Başkan Theodore Roosevelt: "Adalet aslında öncülerin ve yeni yerleşimcilerin tarafındadır. Bu büyük kıta sefil barbarların avlanacağı bir yer olarak değersizmiş gibi bırakılamaz." General Philip Sheridan: "Gördüğüm en iyi yerliler ölü olanlardı." Kısım 5: İlerlemeyi bir gecede geri çevirmek. Türümüz sayı, coğrafi yayılım, güç ve hakim olduğu dünyanın üretkenlik oranı bakımından şu an en üst noktadadır. Bu iyi haber. Kötü haber ise aynı zamanda tüm bu ilerlemeyi onu yarattığımızdan çok daha hızlı bir şekilde yok etme sürecinde olmamızdır. Gücümüz kendi varlığımızı tehdit ediyor. Kendimizi bir anda havaya uçurmadan önce küresel ısınma, kirlilik, çevresel yıkım, besleyecek daha çok boğaz, bu boğazları besleyecek daha az yiyecek ve kaynaklarımızın temelini oluşturan diğer türleri ortadan kaldırma nedeniyle sonumuzu yavaş yavaş mı getireceğiz bilmiyoruz. Bu tehlikeler genellikle kabul edildiği gibi gerçekten de endüstri devriminden itibaren ortaya çıkan yeni tehlikeler midir? Doğal durumlarındaki türlerin birbirleriyle ve çevreleriyle bir denge içinde yaşadıkları genel bir inançtır. Avcılar avlarını yok etmezler ve otçullar da yedikleri bitkileri aşırı tüketmezler. Bu bakış açısına göre uyumsuz tek tür insanlardır. Eğer bu doğru olsaydı doğanın bize verecek hiçbir dersi olmazdı. Bu bakış açısında doğru olan bir şeyler var. Nadiren görülen bazı koşullar dışında türler doğal şartlarda şu anda bizim onları yok ettiğimiz kadar hızlı biçimde ortadan kalkmazlar. Nadiren görülen bu tarz bir olay 65 milyon yıl önce büyük olasılıkla bir asteroidin etkisiyle dinozorların sonunu getiren kitlesel bir felaketti. Türlerin evrimsel artışı yavaş gerçekleştiği için doğal yok oluşlar da yavaş gerçekleşmelidir. Yoksa çok uzun bir süre önce hiçbir tür kalmazdı. Farklı bir şekilde ifade edersek, hassas türler hızlı bir şekilde ortadan kalkar ve doğada varlığını sürdürdüğünü gördüklerimiz dayanıklı türlerin bir birleşimidir. Fakat bu kaba sonuç bizi hala diğer türleri yok eden türlerin öğretici örnekleriyle baş başa bırakmaktadır. Neredeyse bilinen tüm durumların iki öğeyi barındırdığı ortaya çıkmaktadır. İlk olarak türler daha önce bulunmadıkları ve bu istilacı türlere nasıl davranacakları konusunda tecrübesiz olan av popülasyonlarıyla karşılaşacakları yerlere ulaşırlar. Ekolojik toz dağıldığında ve yeni bir denge durumuna ulaşıldığında yeni bulunan avların bazıları ortadan kalkmış olabilir. İkincisi, bu ortadan kaldırmayı gerçekleştiren failler tek bir avı yeme konusunda özelleşmemiş, farklı pek çok türle beslenen ve değişken avcılar olarak adlandırılan faillerdir. Avcı bazı avları yok etse de diğerleriyle beslenmeye geçerek hayatta kalır. İnsanlar bir türü kasıtlı olarak ya da kazayla dünyanın bir yerinden başka bir yerine taşıdığında bu tip yok oluşlar sıklıkla gerçekleşmektedir. Tavşanlar, kediler, keçiler, domuzlar, karıncalar ve hatta yılanlar bile taşınan bu hayvanlar arasındadır. Örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında Avustralya bölgesinin doğal türü olan bir ağaç yılanı yanlışlıkla gemi ya da uçaklar aracılığıyla Pasifik'teki daha önce hiç yılan barındırmayan Guam adasına götürülmüştü. Bu avcı yılanlara karşı davranışsal bir savunmayı evrimleştirmeye fırsat bulamayan ve Guam'ın yerlisi olan orman kuşlarının çoğunu hemen yok etmiş ya da soylarını tükenme eşiğine getirmişti. Fakat yılan bu avını neredeyse tamamen yok etmiş olmasına karşın tehlikede değildi. Çünkü yarasaları, sıçanları, kertenkeleleri ve diğer kurbanları yemeye başlamıştı. Bir başka örnekte insanlar tarafından Avustralya'ya götürülen tilki ve kediler. Avustralya'nın küçük keseli hayvanını ve sıçanlarını yiyerek yollarını buldular ve kendilerini tehlikeye atmadılar. Çünkü beslenecek bol miktarda tavşan ve diğer avlar da mevcuttu. Biz insanlar av değiştiren avcıların en iyi örneğini oluşturmaktayız. Salyangoz ve deniz yosunundan balina, mantar ve böğürtlene kadar her şeyi yemekteyiz. Bazı türleri nesilleri tükenecek noktaya getirebiliriz ve sonra başka bir yiyeceğe geçebiliriz. İnsanlar dünyada daha önce bulunmadıkları bir yere ulaştığı her zaman bir soy tükenmesi dalgası bunu takip etmiştir. Adı soy tükenmesiyle eş anlamlı olan dodo, daha önce kara ve tatlı su kuş türlerinin yarısı adanın 1507'de keşfedilmesiyle birlikte ortadan kalkmış olan Mauritius adasında yaşamıştı. Bu kuşlar büyük, yenebilir, uçamayan ve aç gemiciler tarafından kolayca yakalanan kuşlardı. Hawaii'deki kuş türleri 1500 yıl önce Polinezyalıların burayı keşfetmesinin ardından ata yerliler 11 bin yıl önce Amerika'ya vardığında buradaki büyük memeli türlerinin çoğu benzer şekilde topluca öldürülmüştü. Soy tükenme dalgaları aynı zamanda insanlar tarafından uzun zamandır işgal edilmiş olan topraklarda gerçekleşen avcılık teknolojisindeki büyük ilerlemelere de eşlik etmiştir. Örneğin Yakın Doğu'nun güzel bir antilobu olan Arap antilobunun yabani popülasyonları 1 milyon yıl süren insan avından sağ çıkmışken 1972'de tüfeklere boyun eğmiştir. Dolayısıyla bazı av türlerinin neslini yok etme fakat diğer türlere geçerek varlığımızı sürdürme eğilimimizin çok sayıda hayvan öncülü bulunmaktadır. Tüm temel kaynaklarını yok eden ve soylarını kurutacak kadar onları yiyen bir hayvan türü için geçmişten bir örnek var mıdır? Bu nadiren görülen bir sonuçtur. Çünkü hayvan sayısı, bu sayı çok fazla olduğunda otomatik olarak doğum oranlarını azaltmaya ya da ölümleri arttırmaya, az olduğunda ise tam tersini yapmaya eğilimli olan pek çok faktörle düzenlenmektedir. Örneğin avcılar, hastalıklar, parazitler ve açlık gibi dış faktörler nedeniyle gerçekleşen ölümler, popülasyon yoğunluğu yüksek olduğunda artma eğilimindedir. Hayvanın kendisinin yüksek yoğunluğa verdiği cevaplar, yavruları öldürme, geciktirilen doğum ve artan saldırganlığı da kapsamaktadır. Bu cevaplar ve dış faktörler genellikle hayvan popülasyonunu azaltır ve kaynakları tükenmeden önce bunlar üzerindeki baskıyı düşürür. Buna karşın bazı hayvan popülasyonları yok olacak biçimde gerçekten de kendilerini tüketmiştir. Buna bir örnek 1944'te Bering Denizi'ndeki St. Matthew Adası'na götürülen 29 ren geyiği soyudur. 1957'de sayıları neredeyse 50 kat artarak 1350 olmuşken, 1963'te bu sayı 4 kat daha artıp 6000'e ulaşmıştı. Fakat ren geyikleri yavaş büyüyen likenlerle beslenirler ve hayvanların göçecek başka yeri olmadığından bu likenler otlanma nedeniyle St. Matthew Adası'nda yeniden yetişme şansı bulamaz. 1963-64'te yaşanan sert bir kış adayı vurduğunda 41 dişi ve bir kısır erkek dışındaki tüm hayvanlar binlerce iskeletle darmadağın olmuş bir adada ölmeye mahkum bir popülasyon bırakarak açlıktan öldü. Benzer bir örnek bu yüzyılın ilk 10 yılında Hawaii'nin batısındaki Lisianski adasına tavşanların getirilmesiyle yaşandı. 10 yıl içinde tavşanlar gündüz sefası ve tütün dışındaki tüm bitkileri tüketerek farkında olmadan kendilerini bitirmişlerdi. Ekolojik intiharın bu ve buna benzer diğer örnekleri sayılarını düzenleyen genel faktörlerden bir anda kurtulan popülasyonları içermektedir. Normalde tavşanların ve ren geyiklerinin avcıları vardır ve kıtalardaki ren geyikleri göçü bir bölgeyi terk etmek ve bitki örtüsünün yeniden yetişmesine izin vermek üzere bir emniyet süpabı olarak kullanırlar. Fakat Lisianski ve St. Matthew adalarında avcı yoktu ve göç etmek imkansızdı. Bu yüzden hayvanlar kontrolsüzce yediler ve ürediler. Etraflıca düşünüldüğünde çok açık bir şekilde görülür ki insan türü sayımız üzerinde şekillendirici olan etkenlerden kaçmakta yakın zaman önce benzer şekilde başarılı olmuştur. Üzerimizdeki kısıtlayıcıları uzun zaman önce ortadan kaldırmış bulunmaktayız. 20. yüzyıl bulaşıcı hastalıklardan olan ölümleri büyük oranda azaltmıştır ve popülasyonun kontrol edilmesinde kullanılan bebek öldürme, sürüp giden savaşlar ve cinsel perhiz gibi önemli davranışsal yöntemlerin bazıları toplumsal olarak kabul edilemez duruma gelmiştir. Popülasyonumuz artık 35 yılda bir ikiye katlanmaktadır. Bunun St. Matthew'daki ren geyikleri kadar hızlı olmadığını, dünya adasının St. Matthew'dan büyük olduğunu ve kaynaklarımızın bazılarının likenlerden daha esnek olduğunu, yani petrol gibi başka kaynaklar daha az elastik olsa da elbette biliyoruz. Fakat niteliksel sonuç aynıdır. Hiçbir popülasyon sonsuza dek büyüyemez. Öyleyse hali hazırdaki çevresel açmazımız iyi bildiğimiz hayvan öncüllere sahiptir. Pek çok değişken avcı gibi yeni bir çevreye yerleştiğimizde ya da yeni bir yıkıcı güç kazandığımızda bazı av türlerini yok etmekteyiz. Büyümelerine biçim veren sınırlamalardan aniden kaçan bazı hayvan popülasyonları gibi kaynaklarımızı mahvederek kendimizi mahvetme riskini almaktayız. Endüstri devrimine kadar ekolojik olarak görece dengede olduğumuz ve ancak ondan sonra türleri ciddi biçimde yok etmeye ve çevremizi aşırı biçimde sömürmeye başladığımızı ileri süren görüş hakkında ne düşünürsünüz? Bu Russovari fantazi bu kitabın kalan 3 bölümünde ele alınacaktır. Öncelikle doğayla koruyucu bir ahlak ve uyum içinde soylu barbarlar olarak yaşadığımızı varsaydığımız yaygın olan altın çağ inancını inceleyeceğiz. Gerçekte son 10 bin yılda ya da büyük olasılıkla çok daha uzun bir sürede insanın yaşam alanının ciddi biçimde genişlediği her dönemde kitlesel yok oluşlar gerçekleşmiştir. Yok olan soylardaki doğrudan sorumluluğumuz en açık biçimde kanıtların hala taptaze olduğu en yakın zamanda gerçekleşen genişlememizde görülmektedir. Avrupalıların 1492'den beri küresel ölçekte genişlemesi ve okyanustaki adaların Polinezyalılar ve Madagaskarlar tarafından daha önce gerçekleşen kolonileştirilmesi. Her ne kadar çok daha uzun bir zaman geçtiği için kanıtların izleri kararsa ve böylece nedenlere ve etkilere ilişkin sonuçlar daha zayıf olsa da kitlesel yok oluşlar, insanların Amerika ve Avustralya'yı ilk kez işgal ettiği daha eski genişlemelere de eşlik etmiştir. Altın çağın itibarı yalnızca kitlesel yok oluşlar nedeniyle zedelenmemiştir. Büyük insan popülasyonları yok olacak denli kendi kendini tüketmiyorken küçük adalardaki bazı popülasyonlar bunu başarmış ve pek çok büyük popülasyon ekonomik çöküşe yol açacak şekilde kaynaklarına zarar vermiştir. En açık örneği Paskalya Adası ve Anasazi uygarlıkları gibi yalıtılmış kültürlerin çöküşü oluşturmaktadır. Fakat çevresel etkenler de Batı uygarlığında Orta Doğu, sonra Yunan, sonra Roma hegemonyasının çöküşünü içeren büyük değişimlere yol açmıştır. Yıkıcı şekilde çevremizi suistimal etmek çağdaş bir icat olmaktan uzaktır ve uzun zamandır insanlık tarihinin başlıca hareket ettiricisidir. Bundan sonra bu altın çağ kitlesel yok oluşlarının en büyük, en dramatik ve en tartışmalı örneklerine daha yakından bakacağız. Bundan yaklaşık 11 bin yıl önce Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki büyük memelilerin çoğunun nesli tükenmiştir. Yaklaşık olarak bu zamanda Amerikan yerlilerinin ataları tarafından işgal edilen Amerika kıtalarındaki insan yerleşiminin ilk kesin kanıtları ortaya çıkmıştır. Bu Homo erectus'un Avrupa ve Asya'da koloniler kurmak üzere Afrika'dan 1 milyon yıl önce yayılmasından beri insanın yaşam alanının en büyük genişlemesiydi. İlk Amerikalılar ile son büyük Amerikan memelileri arasındaki zamansal çakışma, aynı zamanda dünyanın başka yerlerinde kitlesel yok oluşların görülmemesi ve şimdi nesli tükenmiş yaratıkların avlandıklarına ilişkin kanıtlar, yeni dünya baskını hipotezi olarak adlandırılan şeyi akla getirmektedir. Bu yoruma göre insan avcılarının ilk dalgası çoğalıp Kanada'dan Patagonya'ya kadar yayıldığında daha önce hiç insan görmemiş olan büyük hayvanlarla karşılaştılar ve ilerledikleri sürece bunları yok ettiler. Fakat bu teoriyi eleştirenlerin sayısı en az onu destekleyenler kadardır ve biz bu tartışmayı anlamaya çalışacağız. Son olarak soylarını çoktan yok ettiğimiz türlerin sayısıyla ilgili yaklaşık rakamlar vermeye çalışacağız. Önce en kesin sayılarla başlayacağız. Yok olmaları modern zamanlarda gerçekleşmiş ve iyi bir şekilde belgelenmiş türler, hayatta kalanların araştırılmasının hiç kurtulanın olmadığına şüphe bırakmayacak kadar kapsamlı şekilde incelenen türler. Sonra daha az kesinlikteki sayıların verilebileceği üç durum gelecek. Bir süredir canlı olarak görülmeyen çağdaş türler ve kimsenin hiç bilmediği nesli tükenmiş türler. Hiç keşfedilmemiş ve bir isim verilmemiş çağdaş türler. Çağdaş bilim ortaya çıkmadan önce insanların yok ettiği türler. Bu arka plan türleri yok ederken geçerli olan temel mekanizmaları ve oğullarımın hayatları boyunca, şimdiki hızla devam edersek, büyük ihtimalle ortadan kaldıracağımız tür sayısını değerlendirmemize olanak sağlayacaktır.
40. ayının sonu. Sayfa 362.